Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. İran İslam Devrimi'nin oluşum sürecini batılı düşünürlerin bakış açısından ele aldığımız bu podcast'te İran Devrimi'nin yeni boyutlarını ve farklı yönlerini ortaya çıkarmaya çalışacağız. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran İslam İnkılabı'nın oluşum rivayetini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te Fred Haliday'ın görüşlerini aktarmaya devam edeceğiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız İran Radyo bilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Hatırlanacağı üzere bu podcast'in önceki bölümünde Fred Haliday'ın anlatımıyla İslam devrimini oluşumunu açıkladık. Ve bu tanınmış düşünürün 2008 yılında ölümünden 2 yıl önce yaptığı bir konuşmada İran İslam devrimini insanlık tarihinin en modern devrimi ve şiddet içermeyen bir dönüşüm olarak nitelendirdiğini belirttik. Haliday, İran İslam devriminin zaferinden sonraki yıllarda diğer devrimlerin aksine hükümette ve toplumda farklı görüşlerin ifade edilmesinde dünyadaki başka hiçbir devrimci hükümette görülmemiş bir özgürlük düzeyinin görüldüğüne inanıyor. Haliday söz konusu konuşmasını devrimden 30 yıl sonra bile dünyanın hala İslam Cumhuriyeti ve bu büyük halkın sesini duymadığını söylediği cümleyle bitirdi. Haliday, İmam Hümeyni hareketinin özelliklerinden birini 3. Dünya'nın milliyetçi sembollerinden biri olan Batı ve Doğu'nun iki şeytanıyla veya uzun zamandır İran'a zulüm ve baskı yapmış olan emperyalist güçler Amerika ve Sovyetler Birliği ile mücadeleye İslami bir nitelik kazandırmak olarak görmüştür. Haliday ayrıca İmam Hümeyni'nin Şah rejimine karşı halk ayaklanmasının oluşumunda ve zaferindeki rolünü vurgularken devrimin büyük başarılarından birinin İmam Hümeyni'nin vefatından sonra iktidar geçişini kesinleştirmek olduğunu belirtmektedir. Ki bu İran tarihinde ve bölgedeki birçok ülkede eşi benzeri görülmemiş veya nadir görülen bir durumdur. Haliday, İmam Hümeyni'nin vefatından sonraki barışçıl iktidar geçişini ve halkın onun ölümüne verdiği tepkiyi İmam Hümeyni'nin ve İslam Cumhuriyeti'nin meşruiyetinin bir işareti olarak görüyordu. Fred Haliday ayrıca bir röportajında İmam Hümeyni'nin ve İslam devriminin İran halkı nezdindeki meşruiyetinin nedenini ülkenin yabancılar olan bağımlılığına karşı çıkmak ve bağımsızlığa ulaşma çabası olarak görmektedir. Bu ideal meşrutiyet tarihinden bu yana İran halkının temel taleplerinden biri olmuştur. Haliday röportajında şöyle diyor: İran devriminin meşruiyeti bağımsız bir İran yaratmaktan kaynaklanıyordu. Bu ülke hiçbir zaman tam anlamıyla bir sömürge olmadı. Her zaman yarı sömürge olarak kaldı ve Şah döneminde yabancıların egemenliği altındaydı. İmam Hümeyni İran'ın gururunu geri getirdi. Bir keresinde sömürgeciliğin burnunu yere süreceğiz demişti. Holiday, İran halkının zorba ülkelere ve müstebit yöneticilere karşı direnişini ve 8 yıllık savaşı devrimin zaferinden sonra İran halkında ve diğer İslam ülkelerinde ortaya çıkan gururun örneklerinden biri olarak göstererek şöyle devam ediyor. İslam dünyasında İran'a karşı düşmanlığa ve İran-Irak savaşına neden olan sorunlara rağmen din adamları halka bir gurur duygusu verdi ve onları kendi kültürlerini savunabileceklerine inanmaya teşvik etti. Onlar Müslüman kalmak, İran'ın geçmişi, edebiyatı ve efsaneleriyle ilişki kurmak ve modern dünyanın bir parçası olmak istiyorlar. Holiday söz konusu röportajının son bölümünde İmam Hümeyni'nin İran kimliğinin farklı bileşenleri arasında uyum oluşturma çabalarına değiniyor. Ve İslam devrimini bu uyumun tecessümü ve sembolü olarak tanıtıyor. Fred Holiday, İslam devriminin fikri ve tarihi temellerini vurgulamasının yanı sıra bağımsızlık arayışı, İslam dininin temellerinin demokratik unsurlarla uyumu ve İran kimliğinin farklı katmanlarının uyumu gibi unsurlara odaklanmış, teorisinde İmam Hümeyni'nin kişiliğine ve onun büyülü cazibesine de değinmiştir. Holiday, İmam Hümeyni'de dürüstlük ve sade yaşamı bu seçkin ve farklı özelliği yaratan en önemli faktörler olarak biliyor. Holiday 1998 yılında verdiği bir röportajda şöyle diyor. Ayetullah Hümeyni'nin insanları kendine çeken büyülü bir cazibesi ve efsanevi bir gücü vardı. İran devriminin üzerinden 20 yıl geçti ve dünyadaki birçok Müslüman İmam Hümeyni'yi dürüst bir adam olarak takdir ediyor. 83 yaşındayken hastaneden çıktığında ona nasıl olduğunu sorduğumu hatırlıyorum. Diğer liderlerin söyleyemeyeceği bir şey söyledi. Ben iyiyim, beni merak eden insanlara teşekkür ediyorum. Fakat ilk kez yatakta yattığımı söylemeliyim ki, bence o sadelik, gösterişsizlik ve ahlakın somut örneğiydi ve bu da insanlar tarafından çok beğeniliyordu. Holiday, İslam devrimi söylemi ve İmam Hümeyni'nin siyasi duruşundan etkilenerek İslam ve demokrasiyi uyumlu ve birlikte ele alarak şöyle diyor. Müslüman ve özgür olabilirsiniz. Demokrasiden özel bir konuyu ele alayım. Seçimlere ve siyasi partilere sahip olmak. Müslümanlardan nefret edenler İslam'ın demokratik olmayacağını söylerken bazı Müslüman yöneticiler bu sistem batınındır ve biz onu istemiyoruz diyorlar. Ancak bunların İslam'la hiçbir ilgisi yok. Genel olarak demokrasi ve insan hakları ile İslam kültürü arasında bir çelişki görmedim. Fred Holiday, İran'da İslam devriminin meydana gelme nedenlerini açıklarken 5 önemli faktöre işaret etmektedir. Ona göre İran'da dengesiz ve hızlı kapitalist ekonomi gelişimi, Şah rejiminin siyasi zayıflığı, muhalif güçlerin geniş çaplı ittifakları, İslam'ın ve İmam Hümeyni'nin öne çıkan rolü ve son olarak uluslararası ortamın değişken ve belirsiz ortamı, İslam devriminin kökenlerini araştırırken dikkate alınması gereken başlıca noktalardır. Halida'ya göre 1979 yılındaki İran devrimi öncesinde dünyanın dört önemli devriminin nedenlerini açıklayan iki baskın teori vardı ve her ikisi de az çok bu devrimler için geçerliydi. Birinci teoriye göre devrimler tüm iç sorunlara rağmen nihayetinde dış ve küresel koşulların sonucudur. Bu iktidardaki rejime yönelik dış saldırı ve bunun sonucunda zayıflamadan devrimci güçlere dış desteğe kadar uzanır. İkinci teori ise devrimleri ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal yapılarının sonucu olarak görmekte. Bireylerin devrimlerin meydana gelmesindeki rolünü önemsiz saymakta ve nihayetinde bireylerin devrimlerin zaferindeki rolünü belirleyici bulmamaktadır. Ancak Halide'ye göre İran devrimi bu iki teori içinde önemli ve etkili bir karşı örnek teşkil etmiştir. Muhammed Rıza Şah, 1978 yılının sonlarında geniş çaplı protestoların başlamasına kadar dış dünyanın desteğini almış ve Amerika'nın en yakın müttefiklerinden biri olmuştur. Buna karşılık İmam Hümeyni ne komşu ülkelerden ne de dünya güçlerinden açık veya gizli hiçbir destek almamıştır. Öte yandan İran devrimi konusunda yapılan çoğu araştırmaya göre İmam Hümeyni'nin Muhammed Rıza Pehlevi'ye karşı duruşu ve onunla uzlaşmaması ile halkı harekete geçirme yeteneği açısından kişisel özellikleri İran devriminin zaferinde belirleyici bir etkiye sahip olmuştur. Fred Halliday'ın İslam devriminin ve İmam Hümeyni'nin kişiliğinin mahiyetini açıklamasında dikkat çekici noktalardan biri, İran devriminin ve ondan doğan siyasi İslam'ın mahiyetini, Taliban ve El-Kaide'nin aşırılıkçı ve selefi görüşlerinden ayırmasıdır. O, İran'ı kültürel ve tarihi birikime sahip bir toplum olarak görüyor. Ve İran'ın bölgede parlak bir tarihi birikime sahip olmasına ilaveten çok yüksek kültürel, ekonomik, politik ve bilimsel güce sahip birkaç ülkeden biri olduğuna inanıyor. Halida El-Kaide'yi İslam devrimiyle karşılaştırmaya veya ilişkilendirmeye çalışanları kanamakta, böyle bir anlayışın tamamen yanlış bir şey olduğunu düşünmektedir. Ona göre El-Kaide, İslam'ın veya Arap dünyasının geçmişine bile dayanmayan Afganistan'daki gelişmelerden ve Mısır'da Cemal Abdun Nasır sonrası dönemden doğan aşırı bir şiddettir. Haliday bir konuşmasında bu konuya değinerek şöyle diyor: İslam devrimi söyleminde ve İmam Hümeyni'nin tutumlarında yatan ideolojinin de evrensel bir iddiası olduğu doğrudur. Ancak El-Kaide'nin aksine İslam Cumhuriyeti asla başka ülkelere saldırmak ve yabancıları öldürmek istememektedir. İmam Hümeyni devrimin evrenselliği meselesini esas olarak ülkeye rehberlik amacıyla dile getirmiştir.
Thank you.
İran devrimini, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin destansı olaylarından biri olarak görmekte. Ve bu devrimin önemli ölçüde siyasi seferberlik, uluslararası ölçekte kriz ve siyasi şiddet içerdiğini belirtmektedir. Ona göre bu devrim İslam'ın bir din olarak 20. yüzyıldaki siyasi olayların seyrini nasıl açıklayabileceğini göstermiştir. Ve esasen İran devriminin özgünlüğü her şeyden önce dinde oynadığı rolden kaynaklanmaktadır. Modern tarihte ilk kez egemen ideolojinin, öncü devrimcilerin, örgütlenme biçimlerinin ve ilan edilen hedefin dışta ve içte dinsel olduğu bir devrim yaşandı. İşte bu durum İran devrimini modern çağın diğer devrimlerinden ayırmaktadır. Haliday, İran devrimini 3. dünya ülkeleri arasında müstesna bir devrim olarak görmekte ve Vietnam, Kamboçya, Laos, Afganistan, Nikaragua ve bu gibi ülkelerde meydana gelen devrimlere atıfta bulunarak İran devriminin tamamen farklı bir sosyal ortamda gerçekleşen bir istisna olduğuna inanmaktadır. Bu ortam hızlı bir kapitalist dönüşüm ve özel bir siyasi konum ve bağımsızlığa dayanmaktaydı. Ona göre devrimin yeniliği onun çelişkili temeline dayanmaktadır. Bir yandan devrimin liderliği ve ideolojisi modern değildi, hatta bazen modernitenin bazı yönlerine açıkça düşmanlık gösteriyordu. Bu da İran dini devrimini modern devrimler tarihinde farklı kılarken, diğer yandan da devrimin gerçekleştiği sosyal ortam ve modern zafer biçimi dünyada meydana gelen diğer devrimlerde emsali olan bir durumdu. Evet değerli dinleyiciler, David Halliday'ın İran İslam İnkılabı'nın oluşumu ile ilgili görüşlerini sizlere aktardık. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Amerikalı yeni Müslüman kadın Gina Kollar şöyle diyor: İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı ve yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığımı bilemiyordum.
Dünyada hakikat, adalet ve huzur peşinde olan insanlar son ilahi ve en mükemmel dine yönelmeye devam ediyor. Nerede İslami kaynaklara ve Müslümanlara ulaşma imkanı varsa bu semavi din daha çok yayılıyor. Bir başka ifadeyle insanlar İslami talim ve değerlerle tanıştıkça bu semavi dine yönelik de bir o kadar fazla oluyor.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Mentone bölgesi İslam dininin hızlı bir şekilde yayıldığı bölgelerden biridir. Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin Washington'daki medya sorumlusu Ahmet Rahap bu konuda şöyle diyor. Mentone bölgesinde kadınların İslam dinine eğilimi, özellikle Latin Amerika kökenli kadınlarda çok hızlı bir şekilde artıyor. İslam diniyle birlikte kimliğini ve huzurunu yeniden kazanan bu kadınlardan biri Gina Kolar'dır. Kolar şöyle diyor. İslam dinini benimsedikten sonra bundan önce asla tecrübe etmediğim yeni ve huzurlu bir yaşama kavuştum.
Gina Kolar çocukluk çağında Meksika kökenli Amerikalı annesini kaybetti. Babası ise Kafkasya yöresindendir. Gina Hristiyan bir ailede büyüdü. Fakat hiçbir zaman kilisede kendisini huzur içinde hissetmedi. Gina bu konuyu şöyle anlatıyor. Hristiyan olduğum günlerde kafamda birçok soru işareti vardı. Fakat hiçbirine cevap bulamıyordum. Bana sadece bazı şeylere inanmam gerektiği söyleniyordu. Fakat bu cevap beni ikna etmeye yetmiyordu.
Ancak Gina Kolar şimdiye kadar hiçbir tahrifata uğramayan ve tüm sorulara en iyi cevapları olan başka bir din ile tanışma fırsatı buldu. Gina, üniversitede yeni yeni Müslüman olan bir matematik hocası ile tanıştı. Bu tanışma Gina'nın insanları aydınlatan ve insan yapan İslam dini ile tanışmasına zemin hazırladı. Gina Kolar, hocası ile evlendikten sonra İslam dini hakkında araştırma yapma fırsatı buldu ve sonunda bu dinin en mükemmel semavi din olduğuna karar vererek resmen Müslüman oldu.
İslam dini insanların bireysel ve sosyal yaşamında derin değişikliklere yol açıyor ve sonuçta bu semavi dine inanmalarına ve huzura kavuşmalarına vesile oluyor. Gina Kolay bu konuda şöyle diyor. İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı ve yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığımı bilemiyordum.
İslam dini insanlara şeref ve kerametine büyük saygı gösteriyor ve hatta insanın Allah Teala'nın yeryüzünde halifesi olabileceğini vurguluyor ve İsra suresinin 70. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtalarıyla karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah'ın üzerinde vurgu yaptığı bu ayetin ilginç ve eğitici noktalarından biri insanlara pak ve helal rızıklar verilmiş olmasıdır. Bir başka ifadeyle her yiyecek veya her içecek insan kerametine ve şanına yakışmaz. Bu yüzden Gina büyük bir sevinç ve mutlulukla şöyle diyor. Sırf partilere katılmak ve şarap içmek ve sanal sevinçleri yaşamaktan ibaret olan bir yaşamdan mana ve manevi kavramları derin olan farklı bir yaşam tarzına yönelmiş oldu.
İslam dini izleyenleri için çok yapıcı öğretileri bulunuyor. Bu öğretiler onlara yaşam sorunlarına karşı direniş gücü veriyor ve Allah Teala'ya daha yakın durdukları hissini yaratıyor. Sadakat, hayırseverlik, iyilik ve ihsan, fedakarlık, iffet, paklık, şecaat ve günahtan uzak durma, İslam dininin daha iyi bir yaşama doğru hareket etmek üzere öğretilerinden bazılarıdır.
Gina Kolar sabır gibi güzel bir sıfatı İslam öğretilerinden kendisine büyük yardımda bulunan bir öğreti olarak tanınıyor ve şöyle diyor. İslam dini insan davranışı üzerinde fevkalade etkilidir. İslam dininde sabırlı olmayı öğrendim ve bu yüzden Müslüman olduktan sonra sabırlı bir insana dönüştüm.
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde ve hadislerde sabırlı olma üzerine sık sık vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 153. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. İslam peygamberi de sabrı 3 çeşit olarak biliyor ve şöyle buyuruyor. Sabır 3 çeşittir. Günaha karşı sabır, itaatte sabır ve günahı terk etmekte sabır.
Kuşkusuz Bayan Gina Kolar gibi yeni Müslümanlar daha fazla sabırlı olmaları gerekiyor. Zira onlar genellikle şeytani vesveselerin fazla olduğu günah dolu ortamlarda yaşıyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'in de buyurduğu üzere sabır ve iman gücüyle Müslüman olmanın doğurduğu zorluklara karşı direnmeleri gerekiyor. Gina Kolar bu konuda şöyle diyor. İslam dinini seçtikten sonra birçok arkadaşımı kaybettim. Zira onlar şimdi beni terörist telakki ediyor.
Ancak Gina Kolar büyük bir iman ve özgüvenle şöyle diyor. Ben tüm benliğimle İslam dinini tüm beşeriyet için barış habercisi biliyorum. Ve eleştirilere aldırmadan büyük bir onurla inancımı koruyorum. Kuşkusuz Bayan Gina Kolar'ın sırf dinini değiştirdiği için terörist olarak telakki edilmesi büyük bir talihsizliktir. Oysa bu insanlar onu daha önceden tanıyan insanlardır. Fakat tüm bunlar Batı medyasının İslam dinine karşı yürüttüğü karalama kampanyasının sonucudur ki bu barışsever dini şiddet yanlısı olarak görüyorlar.
Aslında Bayan Gina Kolar'ın Amerika toplumunda kendisine yönelik ayrımcı bakışına yönelik tutumu ilginç ve takdire şayandır ve İslam dini sayesinde kavuştuğu huzurun işareti sayılır. Gina bu konuda şöyle diyor, İslam dinini benimsediğim için ayrımcılıklara maruz kalıyorum fakat bunlar benim için değerlidir. Zira şimdi Müslüman olduktan sonra şimdiye kadar hissetmediğim bir huzuru tecrübe ediyorum.
Aslında huzur sözcüğü tüm yeni Müslümanların İslam dinini benimsedikten sonra kavuştukları bir his olarak beyan ettikleri sözcüktür. Bu duygu başlı başına İslam dinini şiddet dini olarak tanıtan, Batı medyasının yalan propagandasını çürüten bir duygudur. Bu duygu çok narin bir duygudur. Zira İslam dinini benimseyen bu insanlar maddi yaşamın gürültülerinden ve geçici zevklerinden uzak bir şekilde derin bir huzura kavuşmuş ve ruhsal ve manevi ihtiyaçlarını gidermiştir. Ra'd suresinde şöyle geçiyor. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Bayan Gina Kolar büyük bir zevkle İslami hicabını koruyor ve bu konuda ilginç bir tabiri kullanarak şöyle diyor. Başörtümü başıma örttüğümde Allah Teala'nın beni gördüğünü ve başıma rahmetini yağdırdığını hissediyorum. Şimdi İslami davranışların ve İslam dininin vurguladığı değerlerle Amerikalı dostlarım için bir örnek olabildim ve onlara da yeni bir hayata davet edebildiğim için çok mutluyum. Gerçekte batılı ülkelerde kim Müslüman olursa ve bu dinin öğretilerine uyarsa başkaları için bir örnek oluşturuyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde antik İranlıların su ile ilgili inanç ve görüşlerine değinmek istiyoruz. İnsanın suya olan ihtiyacı ve ona duyduğu saygı, tarihte ve insanlık yaşamı boyunca var olan bir inanıştır. İranlılar arasında eskiden beri suya ulaşmak, mutluluk dolu kutlamalar için bir sebep olmuştur. İran'da suyun kutsallığına ilgi ve şairane latif duyguların coşması ise suya olan manevi yaklaşımın göstergesidir. İran kültüründe ve antik İranlıların inanışlarına göre su, hayatın oluşmasında ve mitoloji tarihinde kötülüğe karşı iyiliğin zafer kazanmasında önemli role sahiptir. İşte bu yüzden İran'ın dini törenlerinde ve halk arasındaki inanışlarda suyun özel konumu vardır. Antik İran, Aryan ve Hint Avrupa ırklarından oluşuyordu. Ayrıca dini kanıtlar ve filoloji bilimine göre söz konusu kavimler suyun özel ve önemli rolü olan inanç ve törenlere sahipler. Fakat görünüşe göre bu inançlar ve törenler galiba milattan önce 2. milenyumda oluşmuştur. Birçok kanıt Hint Avrupalılar arasında suyun kutsal olduğunu gösteriyor. Onlar suyu bazen nehir ve ırmak şeklinde, bazen de deniz halinde övüyor ve saygı duyuyordu. Muhtemelen suyun doğurganlık ve yetiştirme özelliklerinden dolayı onunla ilgili dişi bir kelime olan ab kelimesini kullanıyorlardı. Hint Avrupalılar bu övgüyü genelde dini ritüeller ve gelenekler kapsamında işliyorlardı. Nitekim ateş de tıpkı su gibi özel bir konuma sahipti. Bu gelenek Hint-İran dönemine kadar, hatta ondan sonra bile devam etti. Eski Hint-İran dini metinlerinde su övülüyor. Aryan din edebiyatının tamamını içine alan ve Hinduizm dinine inananlar için kutsal olan Vedalarda 4 şiir ve de dağınık beyitlerde suyu öven ve onu annelerin yüzüne, genç dul kadına veya tanrıçaya benzeten şiirler vardır. Bu tanrıçalar kendilerine tapanlara ve de kurban kesenlere uzun ömür, sağlık ve ölümsüzlük bağışlıyorlar. Söz konusu metinlere göre su, tüm kötülükler ve günahları temizlerken besinler ve şifa veren bitkilerin kaynağı ve tedavi edici özelliklere sahiptir.
Tahran Radyosu.
Antik İran inancına göre ikinci yaratılış sudan kaynaklanmıştır. Eski Pers İmparatorluğu resmi dini Zertüşlüğün baş tanrısı iyilik ilkesi Ahura Mazda suyu gökyüzünün gevherinde yaratarak onunla dünyanın hayat bulması ve neşe ile dolmasını sağlarken rüzgar, yağmur, sis, kar ve yağmur bulutlarını yaratıyordu. Ayrıca İran mitolojisinde yaratılış gelişmelerinin merkezi olan dünyanın ortası aslında bazı araştırmacılara göre İran'ın doğusundaki mitolojik bir nehir olan Daitya Nehri'nin kıyısı ya da Zertüştülüğün kutsal kitabında 16 mükemmel topraktan en güzeli olduğu düşünülen Aryane Vajeh yani İranların asıl toprağıdır. Bu inanca göre suyun yaratılışı İran takvimi ile 16 Ordubehişt ile 11 Tir yani miladi takvimle 6 Mayıs ile 2 Temmuz tarihleri arasına kadar sürmüştür. Söz konusu dinin su ile ilgili inancına göre bu hayati unsur yaşamın ve antik İranlıların inancının odağında yer alıyor ve temizleyen ve arındıran faktör olarak sayılıyor. Antik yazarlar da İranlıların suyu büyük saygı duyduklarına değiniyorlar. Nitekim antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot, İranlıların akan sulara saygı duyduklarını, ellerini bile akan suda yıkamayarak kimseye de akan suları kirletmeye izin vermediklerini yazıyor. Temizleme rolü eskiden beri suyun kötüyü iyiden, yanlışı doğrudan, pisliği temizden ayırt etmek için kullanılmasına sebep olurken, antik çağda susuzların ver-ab denilen su ile yapılan sınavdan alnı ak çıkması için kullanılırdı. Bu yöntem Hint-İran dönemine dayanıyor. Yemin veya anlaşmayı bozmakla suçlanan kişi suda duran bir erkeğin bacaklarını tutarken suya dalıyor. Diğer yandan bir okçunun attığı oku yakalayıp getirmeye giden kişinin dönmesine kadar suda kalması gerekir. Eğer bu sürede ölmezse suçsuzdur. Antik İran'da, Zertüştlük inancında kuraklık, ehrimen, şeytan, su ve verimlilik ise dünyanın tek yaradanı olan Ahura'nın simgesidir. Onlar maddi yaratılışının temelini su biliyor ve gökkuşağını devlerin ruhu ve yağmuru engelleyen olarak biliyorlardı. Ünlü şair Firdevsi bilinen Esir-i Şahname'de bu konuya değiniyor ve Keykavus ve Keyhüsrev'in Azergüş Nasp, Ateş Gede'ye girerek kendi tanrılarına dua etmek isterken önce elleri, ayakları ve bedenlerini yıkayarak ardından mabede girdiklerini yazıyor. Abangah şenliği ise su, ab ve su meleğinin adıdır. Eski İranlılar bugün de akan sular ve nehirlerin kıyısına gider, çeşitli dini şiirler okur, eğlence tertip ederler. Ve çimen, temizlik, bitkilerin yetiştirmesi ve büyümesiyle diğer ihtiyaçlar için en büyük nimetlerden biri olan su için şükrederlerdi. Biruni, Asar-ül Bakiye adlı kitabında Bu şenliğin İran takvimi ile sular anlamında olan Aban ayının 10. günü olduğuna değiniyor. Bugün de Piştadiler hanedanından Nevzer'in ölümü ardından Tahmasp'ın oğlu Zav tahta oturarak halkı nehirler kazmaya ve su yolları ve kanalları onarmaya emretti. Bugün de 7 ülkeye Feridun'un demirci Kahve'nin yardımı ile Zahhak'ı esir aldığı ve kendisinin krallık tahtını oturduğu haberi yayıldı. Feridun halka kendi evlerine tekrar sahip olmalarını emrederken kendilerini ev sahibi olarak tanımlamalarını istedi. Kendisi de kendi ailesine sahip çıktı. Zira Zahhak döneminde İranlıları ev barka sahip değillerdi. Milattan yaklaşık 50 yıl önce dünyaya gelen Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof Strabon, İranlılar nezdinde akarsuların saygınlığına değinerek şöyle yazıyor. İranlılar akan nehirlerde vücutlarını yıkamıyorlar, nehirlerde banyo yapmıyorlar. Onlar bunun için durgun ve güneşin direkt ışığı altında olan suları kullanıyorlar. Sonuçta akmakta olan suları kirletmiyor, hiçbir ölüyü veya kirli şeyi suya atmıyorlar. İranlılar tarafından nehirlere verilen tüm isimler bir nevi saygınlık veya övgü kapsıyor. İranlı ünlü yazar ve araştırmacı Dr. Mehrdan Bahar'ın belirttiğine göre, arkeolojik çalışmalar ve kazılarda bulunan testi veya suyun saklanma kapları üzerinde yılan, çiçek, bitki ve insan motifleri bulunuyor. Doktor Bahar, söz konusu motiflerin su ile bağlantılı oldukları için bu kapların üzerinde bulunduğunu belirtiyor. Fakat söz konusu eşya ve üzerlerindeki canlıların motifleri arasında nasıl bir bağlantı olduğu ise şimdiye kadar netlik kazanmamıştır. İran diyarında ve coğrafyasında bol su olmasa da İran kültüründe suyun rolü ve etkinliği büyüktür. Her iyi şey suya atfedilir ve suya bağlı olan her şeye tazelik ve canlılık adı verilir ve kıvamında yetişen her şey bitki ise sulu sayılır. İranlıların İslam dini ile müşerref olduklarında ise İranlıların genel kültürü ise İslami düşünceden etkilendi ve su ile ilgili inançlara göre davranıldı. Bu bağlamda İran kültüründe her şeyin hayat ve yaşamı suda başladı. Devamı da suya bağlıdır. Bu görüşe göre ilk suyun varlığı ve temeli göktendir ve toprağın üzerine konuşlanıyor. Gökyüzü ve yer yaratılmadan önce ilk dünya sudandı. Su ise yaşamın temelidir. Doğanın güzellikleri sudandır. İnsanın beslenmesi ve yiyecekleri suya bağlıdır. Ve su insanların temizliği, bitkilerin yetişmesinin temel unsurudur. Bu yüzden insanlar suya önemli oranda saygı duyarlar. İranlılar nezdinde suyun saygınlığı ve kutsallığı üzerinde yemin edilecek kadar fazladır. Tıpkı bu akan suya yemin ederim, bu parlak suya yemin veya suyun aydınlığına yemin gibi. İranlılar ister sıradan insanlar, ister edipler ve arifler ve diğer birçok insan gibi ebedi yaşam ve ölümsüzlüğü aramışlardır. Efsaneler ve tarih de İranlıların ölümsüzlük ve ebedi hayatın yollarını aradığını gösteriyor. Ölüme yakalanmamak ve yok olmamak anlamında olan bu ebedi hayata ulaşma şartı ise abi hayata ulaşmak ve içmektir. ebedi yaşam hedefine ulaşma, bahanesi ve felsefesi olan Abi Hayat ise günümüzde halk, edebiyat ve irfan dilinde bu düşüncenin ve hedefin bir tabiridir. Başka bir ifade ile Abi Hayat tabiri ebedi düşünce ve ölümsüz yaşam anlamındadır. Efsanelere göre Abi Hayat karanlık toprakların karanlık bölgesinde olan bir çeşmedir. Ve ondan içen ya da yıkanan kimse ölümsüzleşiyor. Ebedi hayat peşinde olan kahramanlardan Sümer'in tarihi kral Gılgamış'tır. Ferdevsi'nin Şahname eserindeki efsanevi kahramanlardan İsfendiyar da bir nevi ölümsüzlüğe sahiptir. İskender Abi Hayat'ı bulmakta başarısızdır. Ve Hızır ondan içerek ölümsüzleşiyor. Bu yüzden Abi Hayat'a Abi Hızır da deniliyor. Ve aradaki bazı benzerliklerden dolayı bazı şairlerin eserlerinde Cami Cem ile karıştırılıyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İnsan ömrü en büyük ve en değerli ilahi nimetlerden biridir. İnsanoğlu doğumdan ölüm anına dek geçen sürede çeşitli ve farklı evreleri geride bırakır. Öyle ki bu evrelerin her biri kendine özgü özellikleri vardır ve yine bu özelliklere uygun davranış biçimini gereklidir. İnsanın birkaç yıllı ömrü boyunca gençlik çağı ömrümüzün baharı sayılır ve özel değeri ve konumu söz konusudur. Gençlik çağı, insanın geliştiği ve verimli olmaya başladığı coşkulu ve neşeli bir dönem olmakla beraber, bazen de sorumluluk ve yükümlülük üstlenme ve bağımsızlık ve kendini yeter hale geldiğini hissetme çağıdır. Bu evrede insanın kişiliği şekillenir ve çeşitli sıfatları kendini göstermeye başlar.
Gençlik çağından bir yandan aşk ve umut goncaları çiçek açar ve öbür yandan da şehvet heyecanı ve çeşitli düşünceler genç insanı sarmaya başlar. Cesaret, gurur ve hatta küstahlık bu dönemde zirveye ulaşırken, öbür yandan öykücülük, iyi ahlak ve insanseverlik gibi duygular da genç insanı etkilemeye başlar. Bu çağda güçlülük hissi gibi çeşitli duygular genç insanda adeta sıra bekler ve her biri sahibinden uygun tepki bekler. Bu maceralı ve bazen de tehlikeli dönemi en iyi şekilde geride bırakan insan, ilim ve imandan oluşan iki kanatla yaşamın ve insaniyetin doğru yörüngesine yerleşir. Gerçi genç insan bu yolun başında deneyimsizdir ve kaybettiği kimliğini aramaya başlar. Fakat eğer içindeki değerli fıtri güçleri ve yetenekleri keşfeder ve bu altın fırsatı değerlendirirse, yaşamının temelini güçlendirmiş olur ve saadet ve kemale erer. Gerçekte genç insanın zihni, tarıma hazır hale gelen verimli bir toprak gibidir ve içine ne ekilirse o yeşerir.
Genç kuşağın psikoloğu ve danışmanı Dr. Mahmut Gülzari, gençlik çağın ömrün en güzel ve en muhteşem çağı olarak tanımlıyor ve şöyle diyor. İnsan ömrünün evreleri güneşin hareketi gibidir ve doğuşu ile başlar ve gençlik çağı güneşin göğün tam ortasında yer aldığı anlardır. Bu evre enerji ve güç ve nur dolu bir evredir ve artık çocukluk döneminin hamlığından hiçbir iz yoktur. Çocukluk çağı anneye ve aileye bağımlılık dönemidir. Gençlik çağında ise insan kimlik arayışındadır. Orta yaşta insandan meslek ve toplum ve makam gibi şeylere bağımlılık şiddetlenir ve yaşlılık döneminde insan yeniden çevresindekilere olan bağımlılığı artar. Gençlik çağı ise bu bağımlılık evrelerin arasında yer alır ve insanın ömür sermayesinin temelini oluşturur. Öyle ki bu evre geride bırakıldıktan sonra insan eyvah gençlik de gelip geçen bir bahardı der.
Psikologlara göre gençlik çağının harikulade ve muazzam enerjisi hidayet eden ve koruyan bir güce muhtaçtır. Dağınık ve büyük seller büyük barajlarla kontrol altına alınarak belli bir mecrada kullanıldığı takdirde devasa elektrik üreten türbinleri çalıştırdı ve ülkeyi imarlı hale getirdiği gibi gençlik çağının gençlerin içinde yatan yaratıcı gücü de toplumu aydınlatarak imarlı hale getirebilir. Gençlik çağı insan yaşamında en iyi değişimlerin kaynağı olabileceğinden insanı her türlü ahlaki, kültürel ve manevi zararlara da maruz bırakırlar. İşte bu yüzden gençleri her ülkenin atan kalbi ve geleceğin sermayesi şeklinde tanımlıyorlar. Gerçekte beşeri toplumların çeşitli kültürel, sosyal ve iktisadi boyutlarda büyümesi ve kalkınması ve yaşamın tüm alanlarında manevi değerlerin gelişmesi bu toplumların da genç kuşağını ve onların durumları ile ilgilenmeye bağlıdır. Bugünün genç kuşağı toplumların yarını inşa edenlerdir ve çeşitli konularda etkili rol ifa edebilir. Gerçi bu arada bazı insanlar, gruplar ve güç odakları gençlerin tertemiz ve coşkulu enerjilerinden ve gücünden kendi kişisel veya grup çıkarları doğrultusunda yararlanır.
Tahran Radyosu.
İslam dini açısından insan ruhunun manevi açıdan gelişmesi ve yetişmesi için en iyi dönem gençlik dönemidir. Çünkü gençlerin pak bir ruhu ve narin bir kalbi vardır. Gençlerin içinde olan sadakat, yücelmeleri ve kemale ermeleri için en iyi araçtır. Nübüvvet makamına nail olan ve vahiy ile onurlandırılan birçok peygamber, gençlik çağındaki ibadetleri yüzünden bu makama erdiler. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size gençler hakkında onlara iyilikte bulunmaya tavsiye ediyorum. Çünkü onlar daha narin bir yüreği ve fazilete açık bir kalbe sahiptir. Allah-u Teala beni insanlara ilahi rahmetle müjdelemek ve azabından korumak için peygamberliği seçti. Gençler sözümü benimsedi ve benimle sevgi antlaşması yaptı. Fakat yaşlılar davetimi kabul etmeyi reddetti ve benimle muhalefete kalkıştı.
Genç insanın özelliği dünyevi mal ve mevkiye hiçbir bağımlılık duygusu hissetmemek, çok coşkulu olmak ve aynı zamanda hakikat arayışında olmaktır. Nitekim her yerde gençlere muhafazakarlığa, durgunluğa ve hareketsizliğe karşı olduklarından ve bir nevi hareket yaratan kesim olduklarından söz edilir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin tabiriyle gençler her toplumda ve her ülkede hareket eksenidir. Eğer hareket inkılapçı ve kıyam siyasi olursa gençler herkesten daha erken arenaya çıkar. Eğer hareket imarla ilgili veya kültürel bir hareket ise yine gençler herkesten öndedir. Ve onların eli başkalarının elinden daha yapıcıdır. Hatta İlahi Enbiya'nın hareketlerinde ve özellikle Asr-ı Saadet'teki harekette başlayan bu hareketin ekseni ve çabaların ve hareketliliğin odağı gençlerdir.
Kemal ve erdem tohumları gençlik çağında ekilir ve bu evrede insan, bilim, sanat, iyilik ve güzellikleri benimsemeye daha fazla yatkındır. Gerçekte gençlik çağı insan ömrünün güçlü evresidir ve bu evrenin iki tarafında kalan evreler zafiyet ve güçsüzlük evreleridir. Yüce Allah Rum suresinin 54. ayetinde şöyle buyuruyor: "Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir." İmam Sadık aleyhisselam da toplumda tebliğ çalışması hakkında yaptığı tavsiyede, "Eğer toplumu ıslah etmek istiyorsanız gençlerden başlayın. Çünkü onlar her türlü hayır işi benimsemekte daha hazırlıklıdır ve kalpleri de daha yumuşaktır" şeklinde buyuruyor. Dolayısıyla eğer genç kuşak ilkeli terbiye ve doğru eğitimden yararlanırsa kendisi ve sonuçta yaşadığı toplumun daha sağlıklı ve daha aydın bir gelecek inşa edebilir.
Günümüzde genç kuşak bir dizi fasık düşüncenin dalgaları arasında her şeyden ziyade ideal bir yaşamdan aydın bir görüntüye muhtaçtır. Bu tabloda insan yaşamı ve yapıcılığı ilahi ahlak ve imanla yan yanadır ve dünyevi sağlığını ve uhrevi saadetini güvence altına alır. İnsanların fıtratını gözetleyen İslam dini bu amaca nasıl ulaşılacağına açıkta getirmiş ve gençlik çağından yararlanmak ve hakiki kemale ermek için birçok çözüm yolu sunmuştur. En mükemmel semavi din olan ve hikmet ve marifet bakımından dinamik ve gani bir kaynağa sahip olan İslam dini, en çok genç kuşakların hidayete erdirilmeleri ve yetiştirilmeleri ve işlerine çekidüzen verilmesi üzerine vurgu yapmıştır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Size gençlere özel ilgi göstermenizi ve onlara karşı en iyi şekilde davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların latif ve fazilet dolu bir kalbi vardır." Gençlik çağını doğru ve mükemmel biçimde değerlendirmek ve bu altın fırsatın kıymetini bilmek, insanın gelişmesini, yücelmesini ve kemale ermesine vesile olur. Bu yüzden İslam dini gençlik çağını önemi üzerine bol bol vurgu yapmıştır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Keyfi başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde sağlığa ve sıhhatinize vermeniz gereken önemi ve bunun hayatınızdaki olumlu ve faydalı yanlarını konu edineceğiz. Geçen bölümlerde zaman yönetimi ve bu yöntemin daha iyi ve keyif verici anlar yaşamak için gerekliliğini ve rolünü ele almıştık. Bunun yanı sıra düzenli olmak, hedefli yaşamak ve bu hedeflere ulaşmak için doğru planlamanın öneminin de altını çizdik. İyi bir planlamanın yaşamdaki tüm kişisel ve toplumsal görevlerimizi düzenli olarak yerine getirilmesinde size yardımcı olabilecek bir planlama olduğunu söyledik.
Böyle bir planlama ancak hayatın çeşitli yanlarının göz önünde bulundurması ile yapılabilir. Her insanın kişisel ve toplumsal hayatı onun kendi ve başkaları ile olan ilişkilerinden kaynaklandığı için planlamalarda da kişi hayatının bu iki önemli boyutu göz önünde bulundurması şarttır. Kişisel görevlerden kastedilen her kişinin bilim öğrenme, ahlakını eğitme, maneviyata yönelme, kişisel sağlığına ve sıhhatine önem verme, sağlıklı beslenme, sportif planlama yapma, eğlenme ve vakit geçirme, kendi yeteneklerine has eğitim kurslarına katılma, iş sahibi olma ve gelir elde etmesidir.
Tabii tek bir boyuta odaklanması halinde insanı hayatın başka boyutlarından mahrum kalmasına neden olacaktır. Böyle bir süreç yaşanırsa insan değerli bir keyfi alma hazından da yoksun kalacaktır. Ancak başarılı bir planlama insanı kişisel ve toplumsal görevlerini doğru yönlendirip daha iyi bir yaşamı kişiye vaat edecektir. İslam dininde görevlerin yerine getirilmesi bir Müslüman için önemli meselelerden sayılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de insanın dünyadaki görevleriyle ilgili Beyyine suresinin 5. ayetinde şöyle buyrulmuştur. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmelerinden başka bir görevleri olmadığı emredilmiştir. Zariyat suresinin 56. ayetinde ise Allahu Teala bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Böylece İslam dini açısından insanın asıl görevi kulluk etmektir. Ancak bu kulluk etme, köşeye çekilme ve tecritte yaşamak anlamına gelmez. İslam'da kulluk etmek kavramı, her kişinin kişisel ve toplumsal hayatında Allah rızası için çalışması ve Allah rızasını ve ona yakınlaşmak için çaba göstermesidir. Bu yönde adım atan bir insan, haram lokmadan, hak yemekten, yalan söylemekten, kötü davranmaktan, bencillikten ve kibirden de uzaklaşacaktır. İslami öğretiler öyle bir özelliğe sahip ki onlardan toplumsal ve dengeli bir hayat yaşamalarını istiyor. Bu öğretilerde Müslümanların birbirleriyle iletişim kurmaları ve sorunlarının çözümünde yardımlaşmaları tavsiye edilmiştir. Komşularına iyi davranmak, fakirler ve acizlere mali yardımda bulunmak tavsiye edilmiştir. Bu semavi din, Müslümanlardan kendilerini eğitmeleri ve yetiştirmelerinin yanı sıra başka Müslümanlar ve İslami topluluğun kemale doğru adım atmasında aktif rol oynaması istenmiştir.
Tahran Radyosu.
Bir Müslüman kişisel ve toplumsal görevlerini yerine getirmek ve Allah rızası için çabalamakla mükelleftir. Geçen bölümlerde kişisel görevlerle ilgili konuşmuştuk. Düşünmek ve kafa yormak, bilim öğrenmek, yeteneklerin tanınması ve yetiştirilmesi, bir meslek edinmesi gibi meselelerin daha iyi bir yaşam için gerekli olduğunu söylemiştir. Şimdi de bir başka önemli kişisel göreve değinmek istiyoruz. Öyle bir görev ki göz ardı edilmesi halinde birçok zorluk ve sorun ile karşı karşıya kalınabilir. Bu önemli görev sağlığın korunmasıdır. Biz insanların çoğu zaman gafil olduğumuz ve Allah-u Teala'yı bahşettiği bu nimetlerden dolayı şükretmekte kusurlu davrandığımız nimetlerden biri de sağlık ve sıhhat nimetidir. Biz insanlar sağlıklı olduğumuz sürece bu nimetin değerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ancak hastalanıp hafif bir şekilde ateşimiz olduğu zaman istediğimiz ve arzu ettiğimiz tek şey sağlık ve sıhhattır.
Hastanede olan bir hastanın ziyaretine gittiğimiz zaman veya bir hastayı hastaneye götürmek istediğimiz zaman birçok hasta ve rahatsız insanla karşı karşıya kalıp sağlığımızın kıymetini daha iyi anlarız. Hekim Hipokrat bu konuda şöyle diyor: "Sağlık sadece hastaların görebildiği sağlıklı insanların başındaki taçtır." Evet değerli dinleyicilerimiz, sağlık nimeti arzu ettiğiniz, özlemle istediğiniz binlerce şeyden daha değerli ve kıymetlidir. Sağlıklı bir insan ne kadar yüksek dereceli bir nimet içinde yaşadığını anladığında en iyisi Yaradan'a hamd edip ona verdiği bu nimetinden dolayı şükretmesi gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlık ile ilgili şöyle bir açıklama yapılmıştır: "Sağlık, insanların günlük hayatının sermayesidir. Bu sermaye toplumsal ve kişisel sermayelere, ayrıca fiziksel kapasitelerine dayalı olumlu bir kavramdır."
Bedensel sağlık olarak da bilinen fiziksel sağlık, insanın günlük faaliyetleri içinde yeterli olması ve acil durumlar içinde enerjisinin korunmasının yanı sıra hastalıklardan korunması için de gerekli kapasiteye sahip olması demektir. İşte bu sağlık denilen bu değerli inci var gücümüz ile korumaya çalışıp hiçbir zaman onu ihmal etmemeliyiz. İslam açısından da nefsin korunması ve bedene özen gösterilmesinin yanı sıra fiziksel zararlardan sakınılmasına da büyük bir önem verilmiştir. Semavi dinimizde insan, Allah'ın yarattığı varlık ve onun yeryüzündeki temsilcidir. İnsan, farklı iletişim şekillerinde Allah eksenli bir hayat sürüp kulluk ile sentezlenen bir hayat için yaratılmıştır. Hayattaki huzur ve Allah'a kulluk etmek için en önemli etkenlerden biri sağlıklı ve sıhhatli olmaktır. İslami rivayetlerde de sağlığın önemine vurgu yapılması için bir insanın en zor durumlarda ve bunalımlarda ve krizlerde bile kasten kendi sağlığına zarar getiremeyeceğinin altı çizilmiştir.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sağlığı gizli ve bilinmeyen bir nimet olarak tanımlamışlardır. Peygamber Efendimiz sahabelerden olan Ebu Zer Gaffari'ye şöyle buyurmuşlardır. Ey Ebu Zer! Hasta olmadan önce sağlığını kavramaya çalış ve bundan hasta olduğun zaman yararlan. Hijyenik yaşamak, doğru beslenme ve spor yapma sağlığın korunmasına önemli rol oynayacaktır. Hijyen bir terim olarak bir kişinin veya topluluğun sağlığının artırılması için gerçekleştirilen davranışlar ve girişimlerdir. Kişisel ve toplumsal hijyen birçok yanı olan ve sağlığın önemli bir parçasıdır. İslam dininde kişisel hijyen konusunda olağanüstü gerçeklere değinilmiştir. Hatta hijyen ile ilgili bazı davranışlar için belli günler tayin edilmiştir. Örneğin tırnak kesilmesi için cuma günü müstahap sayılmıştır. Ellerin yemekten önce yıkanması, hoş koku sürmek, temiz giyinmek gibi tavsiyelerde İslami öğretilerde sık sık vurgu yapılan hijyenik tavsiyeler arasına girmektedir.
Zaten Peygamber Efendimiz de kendisi temizlik ve paklığın habercisi olup kendisi herkesten daha ziyade hijyen konusuna dikkat ediyordu. Efendimiz ile görüşmelerde ilk göze çarpan özellik onun görünüşünün güzelliği, paklığı ve temizliğiydi. İnsanın maneviyatının onun doğal hayatı ile harmanlandığından dolayı Allah Resulü de hiçbir zaman sağlık, güzellik ve temizlikten söz etmeyi ihmal etmeyip, burundaki tüylerin alınması kadar ince konularda bile tavsiyelerde bulunmuşlardır. Daha iyi ve daha kaliteli bir yaşam için sağlıklı ve sıhhatli olmanız şart. Bundan dolayı kişisel hijyene büyük bir yer ayırmamız gerekiyor. Kişisel hijyen, bir kişide kurumsallaşması gereken alışkanlıkların toplamıdır. Böylece kişinin bu alışkanlıkları sevgi ve istekle yapması şarttır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şahsen temizliğe büyük önem verip elbise ve beden temizliği konusunda eşsiz bir örnektir. Peygamber Efendimiz abdestin adabını yerine getirmenin yanı sıra çoğu günler mübarek bedenini yıkayıp bunların her ikisini de ibadet olduğunu söylüyordu. Peygamber Efendimiz tenin temizliği, ruhunun tahareti ve kutsiyetiyle uyumlu idi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her daim yarenleri, sahabeleri ve Müslümanlara başlarını, yüzlerini, elbiselerini ve evlerini temiz tutmalarına vurgu yapıp onların özellikle de cuma günleri yıkanmalarına ve hoş kokulu olmalarına özen göstermelerini istiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Başardığınız kadar temiz olun. Çünkü pak Allah'ımız İslam'ı paklık ve temizlik üzerine kurup temiz ve pak insanlardan başka kimsenin cennete giremeyeceğini buyurmuşlardır. Psikologlara göre çocukluk ve gençlik çağları kişisel hijyenin eğitimi için çok kritik bir dönemdir. Aile yani anne ve baba çocukların sağlık ve hijyen konularında da olduğu gibi onlar için örnek teşkil etmektedirler. Psikologların bakışından her öğün yemekten sonra dişleri fırçalamak, yıkanmak, ellerin yemekten önce yıkanması, tırnakların kesilmesi, yüzün yıkanması gibi hijyenik alışkanlıkların öğretilmesi çok faydalıdır.
Tabii sağlıklı alışkanlıkların başlaması için hiçbir zaman geç değildir. Bir kişiyi çocukluğunda hijyen konusunda eğitim verilmemişse veya hijyen konusuna ilgisiz olan bir ortamda büyümüşse, Böyle bir kişiyi alışkanlık kazandırmak için tekrarlama ve alıştırma yaptırarak bu özellik kazandırılabilir. İşte hayatımız akıp gitmektedir. Biz daha iyi bir yaşam için ise daha fazla çaba göstermemiz şart. Bu çabaların ertelenmemesi ise daha büyük bir önem taşımaktadır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin İstikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil, mücadele savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer uzak doğudur, bir yer orta doğudur, bir yer yakın doğudur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli, yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.